bırakacağız. Noel den önceki gerçekten değerli bir zaman. Öğrenmemiz için, gelişmemiz için. Yahya tıpkı Rab'in yolunu hazırladığı gibi aslında Advent'in de bizim yüreklerimizi Rab'in gelişine hazırlaması için değerli bir zamandır. C.S. Lewis diyor ki bir zamanlar dünyamızda bir ahırın içinde bizim dünyamızdan daha büyük bir şey vardı. İsa böyle geldi. Böyle harika bir şekilde geldi ve Advent işte tam olarak bu döneme hazırlık için vardır. Noel'den önce İsa'nın dünyaya gelişine odaklandığımız 4 haftalık bir dönemdir Advent. Kilisemizin üyelerine, kilisemize katılanlara bir PDF dosyası gönderdim bu sabah. Orada her gün bir okuma yapabilirsiniz, bir dua konusu bulabilirsiniz. Ve bu 4 hafta boyunca aslında bu Advent döneminin aslında doğuşun bize getirdiği bereketlerin üzerinde duracağız. Advent Latince varış anlamına geliyor. Geliş anlamına geliyor ve bu dönemde İsa'nın dünyaya gelişine odaklanıyoruz bizler. Biliyorsunuz 25 Aralık'ta bütün dünyada İsa Mesih'in doğuşu kutlanıyor. Ve Advent'te bu 25 Aralık öncesindeki 4 pazarda İsa'nın bize getirdiği bereketleri, İsa'nın bize getirdiği armağanları görmeye çalışıyoruz. Kutsal kitaptan gelen bir uygulama değildir bu. Orada yazmaz Advent'i kutlayın ama güzel bir gelenektir. Gerçekten İsa'nın doğuşunun sevincine hazırlanmamız için ve tarih içerisinde bu dönemi özel kılmak için ortaya çıkmıştır. Doğuş bayramını daha anlamlı, daha özel kılmak için ortaya çıkmıştır ve ilk kez yaklaşık olarak 4. 5. yüzyıllarda ortaya çıktığı düşünülür. O yüzden doğuşu kutlarken aslında Advent döneminde Mesih'in ikinci gelişini kutlamaya hazırlık yaparız bizler. Yüreklerimizi onun ikinci gelişine hazırlarız. Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Rab Tanrı 2000 yıl önce beden alıp ete kemiğe bürünüp aramıza gelmiştir. Ve dünyanın sonunda yeniden geleceğini de vaat etmiştir, haber vermiştir. O yüzden Advent bunun içindir. Onda umut bulmak içindir. Esenliğimizi onda bulmak içindir, sevincimizi onda bulmak içindir ve sevgimizi onda bulmak içindir. Ve dört nurun da dört anlamı sevgi, esenlik, barış, sevinç ve sevgidir. Ve bugün ilk mum olan umut mumunu yakacağız. Ve bu mum da bize İsa'nın aslında bize getirdiği, Noel'in, İsa'nın doğuşunun bize getirdiği umudu hatırlatmak için ve hatırlamak için vardır bu vaat ve bu mum. Vaaz konumunda buna bol bol değineceğim. Umut hakkında konuşacağız. O zaman şimdi Kayra ve Mustafa buraya gelsinler. Bu haftanın okumalarını yapacaklar. Sonra ilk mumumuzu yakıp ilahilerimize devam edeceğiz.
Ya Rab, adını düşmanlarına duyurmak için keşke gökleri yarıp insen. Dağlar önünde sarsılsa, gelişin ateşin çalıları tutuşturmasına, suyu kaynatmasına benzese. Uluslar senin önünde titrese. Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak yeryüzüne indin. Dağlar önünde sarsıldı. Çünkü kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi. Hiçbir kulak duymadı. Hiçbir göz görmedi. Doğru olanı sevinçle yapanların, senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın. Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin. Nasıl kurtuluruz? Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Adınla seni çağıran, sana sunmak için çaba gösteren yok. Çünkü bizden yüz çevirdin. Suçlarımız yüzünden bizi tükettin. Yine de babamız sensin ya Rab. Biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz. Ya Rab, fazla öfkelenme. Suçlarımızı sonsuza dek anma. Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.
Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak. bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şey egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Amin.
Amin.
Değerli kardeşler, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle olmak çok değerli. Hele ki bu dönemde Noel yaklaşırken çok değerli bir dönemin ilk pazarındayız. Az önce söylediğimiz gibi Advent geldi çattı ve İsa Mesih'in bu dünyaya gelişini hatırladığımız, elbette ikinci gelişini de anımsadığımız önemli bir takvim zamanındayız. Düşünmek için bolca zamanımız olacak bu 3 haftada. O yüzden lütfen bu 3-3,5 haftalık süre içerisinde bu dönemi gelin ruhsal gelişimimiz için, Rab'bin yaptıklarını hatırlamak, anımsamak için bir fırsat olarak değerlendirelim. 3-3,5 haftamızı yoğun bir şekilde Tanrı'ya verelim. Çok uzun bir süre değil bu. Ve Rab'bin neler yaptığını görelim. Rab'bin getirdiği mesajları fark edelim. Öyle ki Noel'in sevincini daha değerli ve Rab'bin sağlayışı için, Rab'bin sağlayışı konusunda bizim için daha da anlamını görelim. O şekilde yaşayalım. Birçok zaman hayatta başardıklarımızla mutlu oluruz aslında. Değil mi? Yani burada birçok insan var ki yaptıklarıyla belki kendisini daha değerli hisseder. Yaptıklarımızla umut buluruz. Ve önümüze çıkan doğru olarak yapabildiğimiz şeylerin de tabii ki üstesinden geliriz, değil mi? Yeteneklerimizi kullanırız. Kimi zaman yeteneklerimizle övünürüz, yaptıklarımızla övünürüz. Aramızda birçok meslekten insan var bugün burada. Yani kimisi avukat, kimisi öğretmen, kimisi doktor, kimisi inşaatçı, kimisi turizmci, kimisi medya patronu. Şimdi arkadan bakıyor. Yani yemek mi yaparız? Yaparız. Bir ev mi inşa etmesi lazım? Ederiz. Bir hastaya mı bakılması lazım? Yaparız. Ne gerekiyorsa yaparız, değil mi? Ama bu her zaman da olan bir şey değil. Neden değil diyorum? Çünkü bazen hayatımızda bir şeyler ters gider ve tüm umudumuzu kaybettiğimiz hislerle yüzleşiriz. Tüm umudumuzun yok olduğu zamanlarla yüzleşiriz ve bana yardım edecek kimse yok diye düşünmeye başlarız. Gerçekten yardımın nereden geleceği konusunda kafa karışıklığı yaşar, şaşırırız. Kimse yok diye düşünürüz ve bu durum hakkında yapabilecek bir şey kalmadı deriz artık. İşte tam bu zamanda, her şey tepe taklak olduğunda ve tüm umutlar kaybolduğunda, İsa'ya yönelmek için en müthiş zamandır. İsa'ya gelmek için en müthiş zamandır. Çünkü tüm umutlar kaybolduğunda İsa hala oradadır. Tüm umutlar bizi terk ettiğinde İsa hala umut olarak orada beklemektedir. Kutsal kitaplarımıza baktığımızda tüm umutları kaybolduğunda İsa ile karşılaşan iki kişi görüyoruz. Bugün özellikle benim mesajım o iki kişiyle ilgilidir. Dünyada İsa Mesih'ten başka kendilerine yardım edecek kimsenin olmadığını anlayan iki kişidir bu. Ve onlara yardım edebilecek ne bir doktor, ne bir miktar para, ne de herhangi bir seçenek yoktu. Tamamen İsa dışında hiçbir yere umut bağlayamazlardı. Tamamen aslında umutsuz durumdaydılar İsa'yı da tanımadan önce. Ve işte böyle bir anda İsa'ya yöneldiler. İsa'yla tanıştılar, İsa'yla karşılaştılar. Çünkü İsa Mesih tüm umutlar kaybolduğunda umuttur. Umudun kendisidir. Bugün okuyacağımız pasajda da gerçek umudun kendisi olduğunu göreceğiz, anlayacağız aslında. Çünkü tamamen yeterli olan umut odur. Hayal kırıklığına uğratmayan, bizi yarı yolda bırakmayan, gerçekten bizi ayağa kaldıran ve umudun kendisini veren umudun ismi İsa Mesih'tir. Markos 5. bölüm 21-43 ayetlerine bakacağız. Bültenlerinizin arkasında var. Kağıtların arkasında takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Şöyle söylüyor. Dirilen kız, iyileşen kadın başlığı altında. İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor, gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti, büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu da harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysilerine dokundu. İçinden giysilerine bile dokunsam kurtulurum diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp giysilerime kim dokundu diye sordu. Öğrencileri ona seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun, nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git, acıların son bulsun. İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye kızın öldü dediler. Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun? İsa bu sözleri aldırmadan havra yöneticisine korkma, yalnız iman et dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara niye gürültü edip ağlıyorsunuz dedi. Çocuk ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona Talita Kumi dedi. Bu söz kızım sana söylüyorum, kalk demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkı uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu. Böyle diyor Rabbin sözü kardeşler. Dua edelim. Rabbimiz sana şükrederiz, hamd ederiz bu sözler için. Rab, bu sözler sana aittir. Kutsal Ruh bu sözleri açıklayacak olan sensin. O yüzden gel yüreklerimizi aydınlat, gözlerimizi aç, yasandaki harikaları görelim diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin. 25-27 ayetlerinde okuduğumuzda görüyoruz ki kanaması olan bir kadın ortaya çıkıyor değil mi? Ama öncesinde ne oluyor? Baktığımızda İsa tekneyle geçiyor ve bu sırada havra yöneticisi bir tane Yair isminde bir adam onu karşılıyor. Ayaklarına kapanıyor ve İsa da diyor ki tamam hadi gidelim. Onunla birlikte bir şekilde yürümeye başlıyorlar, yola çıkıyorlar ve onda 25-27. Ayetlerde görüyoruz ki yolda giderlerken kanaması olan bir kadın ortaya çıkıyor. Yani bir şey yapmaya giderken yol sırasında aslında ortaya çıkmış bir hikaye okuyoruz. Tesadüf mü değil mi artık o Rab'in hikmetinde gizli. Kanaması olan kadınla ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Kanaması olması demek, hele ki 12 yıldır kanaması olması demek, dinsel, törensel olarak kirli olduğu anlamına geliyor bu kişinin. Yasada onların arasında böyle bir şey varsa aslında kimse dokunmazdı bile. Çünkü dinsel olarak kirlidir. Kirli sayılır ve dokunanı da kirletirdi töreye göre, törensel adetlere göre. Ve bunun anlamı neydi biliyor musunuz? 12 yıldır bırakın kanaması olması, acısı olmasını. 12 yıl boyunca yalnız kalması demekti bu kadının. 12 yıl boyunca insanlar kirlenmemek için ona yaklaşmadı demekti. 12 yıldır onu gördüklerinde uzak durup konuşanlar demekti aslında. 12 yıl derken basit atmayalım. Çok acı bir 12 yıl. Çok acı bir 12 yıldan bahsediyoruz. Fiziksel acısından daha acıydı yalnızlığı bence. Fiziksel bir acı vardı. 12 yıl boyunca kanamasını sürdüren, onunla uğraşan bir kadın vardı. Ama yalnızdı. İnsanların kim bilir nasıl davranışları, onu nasıl itmesi, eminim o kadında daha büyük, daha duygusal bir acı yaratıyordu. Kimsenin dinsel açıdan kirlenmemek için kendisine yaklaşmadığını hayal edebiliriz kolay kolay. Nasıl bir sahneyle ortaya çıktığını görebiliriz aslında. Derin bir yalnızlık ve keder anlamına geliyor bu 12 yılın altındaki anlam. Derin bir şey var. Doktorlar, doktor yok muydu etrafta? Doktorlar yardımcı olamamışlar belli ki. Çünkü 26. ayette dikkat ederseniz orada diyor ki birçok hekimin elinden çok çekmiş. Ve varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Evet, doktora başvurdu ama daha da kötü hale geldi aslında. Bir şey katmadı ona. Varını yoğunu harcadı, sağlığını harcadı, acılarını paylaştı. Yalnız kaldı 12 yıl boyunca. Fiziksel olarak acı çekti, yorgundu, belki bitkindi. Yoksullaşmıştı, varını yoğunu harcamıştı. Ve dediğim gibi en acısı da tamamen yalnız kalmıştı. Ve aldığı neydi? Kocaman bir sıfır. Hatta keşke sıfır olsaydı. Her şey daha da kötü hale gelmişti onun için. O umut kırıklığı, o yalnızlık, o sıkıntılar, harcadığı paralar, umutsuzluk daha da berbat bir hale getirmişti aslında kendisini. Ve 27. ayette ne görüyoruz? Böyle durumdaki bu kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bir umut vardı. Bir umut vardı kadında. İsa hakkında anlatılanları duymuştu diyor kutsal kitap. Çünkü İsa fırtınayı yatıştırmıştı bundan önceki bölümde. Ondan sonra cinli bir adamı iyileştirmişti. Baktığımızda birçok şey yapmaya başlamıştı aslında. Ve burada görüyoruz ki duymuş, bir şey var, bir kişi geliyor. Artık kadın ne olarak inanıyordu bilmiyoruz ama bir umudu vardı İsa'ya dair. İsa'nın onu iyileştireceğine dair bir umudu vardı. Ve peşinden gidip giysisine dokunuyor. Neden? Burada giysiler şifa veriyor mu? Gidip çaput mu bağlayalım, dilek mi tutmaya başlayalım? Böyle bir şey değil. Kadın ona elbette yaklaşamayacak kadar kalabalığın ortasında. İsa'nın ünü gerçekten yayılıyordu. Yaptıkları gerçekten kulaktan kulağa çok yayılıyordu. Öğrencileri çevresindeydi. Farklı kalabalıklar çevresindeydi. Dolayısıyla oraya yaklaşabilmesi pek mümkün değildi. Onun yanına gidip durdurabilmesi, onunla konuşabilmesi, derdini anlatabilmesi, ya ben bu kadar yıl şunları çektim, şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum demeye fırsatı bile yoktu. Ama yüreğinde niyet ettiği tek bir şey vardı. Giysilerine dokunsam iyileşirim. Tanrı'ya yaklaşmak böyle bir şeydir kardeşler. Tanrı'ya illa hayat hikayemizi anlatmamıza gerek yok. Tanrı zaten o hayatın hikayesini yaratan kişidir. Tanrı'ya tüm detayları bildirmemize gerek yok. Tanrı zaten her zaman gören ve duyan kişidir. Önemli olan ona nasıl bir iman ve yürekle yaklaştığımızdır. Bu kadın bunun farkındaydı. O kişinin kim olduğunun farkındaydı ve sadece iman etti. Dokunsam yeter. Dokunsam yeter. Onun bırakın yüceliğiyle karşılaşmasını, bırakın onunla yüz yüze oturmasını, onunla yemek yemesini, sohbet etmesini. Sadece dokunsam yeter diyor. Ve baktığımızda iyileşeceğine inançla yaklaşıyor. Bu inançta ne oluyor? Aslında gerçeğe dönüşüyor. İman ettiği gibi alıyor Tanrı'dan. İman ettiği şekilde alıyor. Dokunsam iyileşirim dediği şekilde 27. ayette görüyoruz ki dokunuyor ve anında kanaması kesiliyor. Acısı bitiyor değil mi? Tam iman ettiği gibi bir şey oluyor aslında orada. İsa ne soruyor? Geriye dönüp bana kim dokundu? Yani biraz komik bir soru bence. İsa orada birilerine bir şeyi kanıtlamak için muhtemelen yaptı. Sonuçta öğrencilerin cevabı da şaşkınlıkla dolu. Yani Rab, çevrende o kadar insan var. Nasıl sana kim dokundu? İsa'nın sorudaki amacı farklıydı. Çünkü dokunanın farklı bir imanla dokunduğunu biliyordu. Kendi içinden akıp giden gücü fark ediyordu. Birinin şifa aldığının farkındaydı. Orada kimse konuşmasa da bilmese de her şeyi bilen Tanrı'ydı çünkü İsa Mesih. Ve baktığımızda etrafta müthiş bir kalabalık var. öğrenciler şaşırıyor, kalabalığı görüyorsun diyor. Ama kim farkında bu sorunun? Kadın farkında. Orada herkes fark etmese bile şifa alan kişi farkında kimi kastettiğine dair. İsa o soruyu hangi amaçla sordu gerçekten? Kadın farkında, İsa da ne sorduğunun farkında. Komik gelse de bize bazen, ya bu kadar kalabalıkta niye bunu soruyor? O zaman kadın ne yapıyor? Titreyerek öne çıkıyor. Ayaklarına kapanıyor aslında. Çok değerli bu. Titreyerek öne çıkması çok değerli. Çünkü kimin karşısında olduğunu biliyor. Rab'be korkuyla titreyerek yaklaşın diyor kutsal kitap. Elbette Tanrı sevgidir. Elbette Tanrı umudumuzdur, sevincimizdir. Elbette bize birçok şey sağlamıştır. Ama aynı zamanda o yüceler yücesi olandır. Her şeye gücü yetendir. Her şeyi yaratandır. Görkemlidir. Görkemli de, heybetli de üstüne yoktur. O yüzden titreyerek yaklaşıyor, saygıyla yaklaşıyor aslında. Kimin huzurunda olduğunu biliyor. İsa ise ne yapıyor? Esenlikle git. Esenlikle git, imanın seni kurtardı. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında eski ahitte güvence ve kutsamanın yoluydu bu. Bir kişiye ne konuda güvence veriyordu? Tanrı seninle olacak, esenlikle git denildiğinde. Aynı zamanda da esenlikle git denildiğinde o kişiyi Tanrı'nın adıyla aslında kutsamış oluyorsunuz. Bereketlemiş oluyorsunuz. Ve baktığımızda uzun zamandır ihtiyacı olan esenliğin, İbranice'de daha derin şalomun, şalomun peşinde olanlar, onun tadını çıkarması için aslında uzun zamandır ihtiyaç duyduğu esenliği, umudu, sevinci ona veriyor İsa. Esenlikle git diyerek. Eski ahitte not almak isteyen alabilir. Hakimler 18:6'da bunu görürüz. Esenlikle git diyor. Çünkü Tanrı onaylıyor senin bunu yapmanı diyor. Samuel 1. Samuel 1:17'de, 2. Samuel 15:9'da bunları görüyoruz. Esenlikle git deniliyorsa bir bereket vardır orada. Tanrı'nın bir onayı vardır aslında. Ve ihtiyaç duyduğu esenliğin tadını çıkaracağını aslında bir nevi İsa ona söylüyor. Rahatlamasını sağlıyor. Çünkü kadın suçluluk hissediyor, pişmanlık hissediyor, şaşkınlık hissediyor, duyguları karmakarışık. 12 yıldır kimsenin çare olamadığı bir şeye sadece İsa'ya dokunmakla büyük bir çare buluyor ve şifa alıyor. Ve baktığımızda İsa da ona bu rahatlığı veriyor aslında. Suçluluk duymasın diye. Tamamen esenlik içerisinde olsun diye. İsa'nın kadına sadece fiziksel şifa verdiğini düşünmek yanıltır bizi kardeşler. İsa sadece kadına fiziksel bir şifa vermedi. Aynı zamanda ona hayatını geri verdi. Unutmayalım, ona hayatını geri verdi. Bu kadın 12 yıl boyunca doktorlar peşinde parasını harcayarak, toplumdan dışlanarak, insanların belki de küçümseyici bakışlarına ve tiksindirici bakışlarına maruz kalarak yaşadı. İsa bu kadına sadece fiziksel şifa verdi demek olayı çok basit görmektir. Kadına tamamen ihtiyacı olan hayatı verdi aslında. Ve ikinci hikayemizde farklı bir umut görüyoruz. Onda da küçük kızın durumunu görüyoruz. Biliyorsunuz Yair diye bir adam öncelikle İsa'yı karşıladı. Kendisi Havra yöneticisiydi. Ve ona İsa tamam hadi gidelim derken bu kadın ortaya çıktı. Ve onunla diyaloğuna, onun bulduğu umuda, onun bulduğu hayata baktık. Ve şimdi İsa ne yapıyor? Tekrar Yair'in olayıyla ilgilenmeye devam ediyor. İsa Mesih burada ölümle ilgili aslında yetkiyle konuşuyor. İsa Mesih'in ölümle ilgili nasıl yetkiyle konuştuğuna tanık oluyoruz burada. Ölümle ilgili yetkili konuşacak tek biri vardır. O da Rab'bin kendisidir. Başka kimse değildir. Hiçbir peygamber, hiçbir beşer bunu yapamaz. Ancak ve ancak Rab'bin kendisi yapar. Ve İsa da Rab'bin kendisi olduğu için ölüm üzerinde yetkilidir. Ölüm üzerinde yetkili kılınmıştır. Burada bakıyoruz ki Havra yöneticilerinden Yair diye bir adamın kızı ortada ölmek üzere acı çekiyor. Toplumsal açıdan bilinen biri olduğu kesin bu adamın. Havra yöneticisi olduğu için. Fakat dikkatimizi çeken şey kanaması olan kadında olduğu gibi Yair'de de umut olacak bir şey yok. Onun kimliği, onun yönetici olması, onun imkanları, onun itibarı ona umut sağlamıyor. Umutsuzluk içerisinde İsa Mesih'in ayaklarının dibine kapanıyor. Kimliğini bir tarafa bırakıyor, itibarını bir tarafa bırakıyor, gururunu bir tarafa bırakıyor. Çünkü hatırlayın, orada İsa'yı sevmeyen birçok Yahudi de vardı, birçok Ferisi de vardı, birçok Saduki de vardı. Ve Havra yöneticisi belki de hepsini görenlerin içerisinde umudu için İsa'nın ayaklarının dibine kapanıyor. Kimsenin ne dediği önemli değil onun için. Hangi Ferisi ne demiş, hangi Saduki ne demiş, hangi din adamı ne demiş, Havra yöneticiliğim gidecek mi? Hiçbiri umrunda değil. Sadece umudu için İsa'nın ayaklarının önünde yere kapanıyor. Ve baktığımızda zengin ve itibarlıydı belki bu kişi ama çözemediği büyük bir sorunu vardı. Umutsuz bir durumdaydı, çaresiz bir durumdaydı ve çocuğu için bunu yaptı. Çocuğu için İsa'nın ayaklarına kapandı ve içtenlikle yalvardı aslında ona. Hatırlayın, İsa ilk bu adamla yürüyordu. Sonra kanaması olan kadın onunla yolda karşılaştı. Bu iş bittikten sonra yeniden devam ederlerken Yair'in kucağına neredeyse bir bomba bırakılıyor. Nedir o? Birileri geliyor, diyor ki kızın öldü. Artık niye rahatsız ediyorsun öğretmeni? Bu daha berbat bir şey. Bu daha umutsuzluk verici bir şey. Rahat bırak diyorlar. İsa'nın cevabı ne kardeşler? İsa'nın cevabı ne? Teselli mi ediyor? Başka bir şey mi söylüyor? İsa'nın ilk cevabı şu: korkma. Korkma. İsa bugün hala toplumumuza aynı şeyi söylüyor. Her umutsuzluğa kapıldığımızda, her sıkıntıya düştüğümüzde, her bir şeyleri sorun yaptığımızda, yok ekonomi şöyle oldu, siyaset şöyle oldu, askerler şöyle oldu, savaşlar şöyle oldu, biz bittik, biz yandık, biz mahvolduk. Tanrı'nın söylediği tek şey var: korkma. Kime inanıyoruz? Umudumuz kime ait? Yüreğimiz kime bağlı? Hangi olaylar gerçekten bizim umudumuzu, sevincimizi, esenliğimizi elimizden alabilecek güçtedir? Hangi olay Tanrı'nın bize verdiği umudu, bereketi, kurtuluşu elimizden alabilecek güçtedir? O yüzden Tanrı diyor ki korkma. Ve ne diyor? Yalnızca iman et. Yalnızca iman et. Ve yaklaştıklarında eve o sahneyi okuyoruz. Büyük bir kalabalık, feryatlar var evin içerisinde ve birileri de alay ediyor İsa'yla. İlginç bir ortam. Burada kimin durup alay ettiğine değinmek lazım. Çünkü durup dururken, yani bir cenaze sahibi evladını kaybetmiş biri alay etmeyi akıl eder mi sizce biriyle? Mümkün değil. Yani acısını yaşar herkes, değil mi? Biri geldi ölmedi dediğinde insanlar acısını bir kenara bırakıp onunla alay etmez herhalde. Saçma geliyor bana. İlginç bir şey var burada o zaman. O da bunu anlamlı kılan şey o çağı, o kültürü, o dönemi anlamakla ilgilidir. Çünkü alay edenler acılı aile değildi. Alay edenler acısını yaşayanlar değildi orada. Acılı aile sadece umut edebilir, alay edemez. O dönem ozanlar, profesyonel ağaççılar, çalgıcılar vardı kardeşler. Bu dönemde de var ama o kadar yaygın değil belki. Ama o dönem normal bir şeydi. Yani şimdi de var. Çağırın gelirler, babası ölmüş gibi ağlarlar sizin cenazenizde. Hiç tanımadığı bir kişinin cenazesinde. Ama o dönem bu yapılması gereken bir şeydi. Bir gelenekti, bir kültürdü. Hani nasıl bizim burada şimdi... Bana o da çok acımasızca geliyor ama cenaze evine gidip yemek beklerler ya. Onun gibi acımasız bir kültürdü bu. Yani acısını mı yaşasın, sana yemek mi hazırlasın bu adam, bu kadın? Aynı şey orada geçerliydi. Acı yaşayacak kişiler parayla tutulurdu. Sadece şov yapsın diye, gösteri yapsın diye. Ve en fakir kişinin bile, örneğin bir adamın karısı öldü diyelim... Orada iki flüt çalacak, bir de gerçekten ağlayıp yas tutacak birini tutması gerekiyordu. toplum buna zorunlu kılıyordu o kişilere. Gelenekleri, kültürleri bunu zorunlu kılıyordu o kişilere. Ve İsa geldiğinde büyük ihtimalle Havra yöneticisinin daha büyük bir şeyi vardı bu konuda. Neden? Daha saygındı. Havra yöneticisiydi, daha itibarlıydı. Muhtemelen daha fazla kişi gelmişti, orada feryatlar koparıyordu yalan yanlış yere. Ve İsa geldiğinde, o ölmedi, uyuyor dediğinde ne yapıyorlar? Yaslarının gerçek olmadığı karşılıklarından belli zaten. Alay edip aslında gülmeye başlıyorlar, alay etti dediği, gülüyorlar ona. Dalga geçiyorlar onunla. Ayrıntıya dikkat edelim. 40. ayette onlar onu yaparken daha 38'de 39'da Havra yöneticisi derken 40. ayette diyor ki onlar kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini çıkardıktan sonra çocuğun annesi, babası ve kendisiyle birlikte kaldı. Havra yöneticisinden çocuğun babasına dönüyor nedense ayetler. Değil mi? Birden Havra yöneticisi kimliği bir tarafa gidiyor ve sadece çocuğun babası kalıyor. Rab'le yüz yüze kalıyor aslında. Hiçbir itibar, hiçbir zenginlik, hiçbir onur, hiçbir şöhret Rab'in yanında işe yaramaz. O orada sadece kul ve bir çocuğun babası olarak Rab'le yüz yüzeydi. Başka bir itibarı, kimliği yoktu orada. Ve sıkıntıya düştüğümüzde kardeşler, bu ayet bence bize şunu gösteriyor. Dünyadaki itibar ve konumumuz ne olursa olsun kaybolur. Sıkıntıya düştüğümüzde hiçbiri bir işe yaramaz. Umutsuzluk geldiğinde hiçbirinden bir halt olmaz. O zaman geçici olan şeylere niye güveniyoruz? O zaman umudumuzu bu geçici şeylere niye bağlıyoruz? Yarın ortadan kaybolacak şeylerle niye umut bulmaya çalışıyoruz? Umudun kendisi Rabbimizken, hayatımızdayken, içinde yaşasın diye kutsal ruhu her birimize vermişken, niye hala umutsuzluğa kapılıyoruz? Rab'le yüz yüze kalanlar her şeyi bir yana bırakıp sadece onunla oturdular. Çünkü o kişiler umutlarını onda buldular. O kişiler bereketlerini onda buldular. O kişiler neşelerini ve sevinçlerini, esenliklerini sadece Rab'de buldular. Hiçbir kimlikte değil. Hepsinin işe yaramaz olduğunu anladılar. Ve dibe battıklarında buldular bunu. O yüzden dibe batmadan fark edelim. Bazen evet dibe batmamız gerekir. Her dibe batış kötü değildir bence. Rab uğruna olacaksa iyidir. Ama dibe battıklarında gerçekten insanoğlu buna meyilli. Her şeyi artık bırakıp teslim olmaya. O zaman ona batmaya gerek yokken niye teslim olmuyoruz? Ona batmaya mecbur kalmazken niye Rab'in önünde yere kapanmıyoruz? Neden ona secde etmiyoruz? Bu metinler bizlere Eski Ahit'te de çok değerli bir bölümü hatırlatıyor. O da nedir? Yeşaya 35. bölüm. 35. bölüm 4-5 ayetleri şunu söylüyor. Yüreği kaygılı olanlara güçlü olun, korkmayın deyin. İşte Tanrınız geliyor. Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak. O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. Yeşaya 35 mesiyanik bir bölümdür aslında. Mesih'i haber veren, Mesih'i müjdeleyen bir bölümdür. Ve baktığımızda Markos'ta tam olarak bunu görüyoruz. Güçlü olun, korkmayın diyor bakın Yeşaya 35. Ve İsa geldiğinde korkma diye cesaretlendirmeye devam ediyor. Tanrınız gelecek diyor Yeşaya 35. Ve İsa gelip bunu söylediğinde, körlerin gözlerini açtığında, sağırları iyileştirdiğinde kim olduğunu iddia etmiş oluyor. Hangi kimlikle bunları yapıyor? Her şeyi yaratan Yahve olarak bunları yapıyor. Her şeye gücü yeten Tanrı olarak bunları yapıyor. Ve baktığımızda Markos bölümünde okursanız, Markos'un hepsini zaten kısa bir müjde kitabı, göreceksiniz ki ısrarla körlerin görmesi ve sağırların duyması sözcüklerini vurguluyor. Neden vurguluyor? Çünkü Yeşaya 35'te bunu yapacak olan Rab'in aslında aramıza geldiğini söylüyor. herkesin beklediği antlaşma habercisinin Tanrı'nın bu dünyaya beden alıp indiğinden bahsediyor bize. Durum ne kadar umutsuz olursa olsun iyileştirebilen kardeşler, tüm hastalıkları iyileştirme gücüne sahip olan, ölümün kendisini geri çevirmesine o yetkiye sahip olan kişi buradadır. O kişi İsa Mesih'in kendisidir. Fakat şunu da karıştırmayalım. Ölümü azarlama yetkisine sahip olması her zaman bunu yapacağı anlamına gelmez. O üç dilek hakkımız olan, istediğimiz her şeyi yapan sihirli lamba cin değildir bakın. Onunla karıştırmayalım bunu. O her şeyi kendi hikmetiyle, kendi bilgeliğiyle, kendi gücüyle ve kendi zenginliğiyle istediği zamanda ve istediği şekilde yapar. Tüm otoriteye sahip olan odur. Ve evet, her kan akışı belki iyileşmeyecek. Her 12 yaşındaki çocuk belki hayatta kalmayacak. Ama yine de dua ettiğimizde kime dua ettiğimizi bilelim. Dua ettiğimizde kime yaklaştığımızı bilelim. Umut ettiğimizde umut ettiğimiz kişinin kim olduğunu bilelim. Ölü bir kıza seslenen, basitçe küçük kız ayağa kalk diyen kişidir bu seslendiğimiz kişi. Onda umut var. Bize imkansız görünen, bize çaresiz görünen ölüm bile onun için kızım ayağa kalk sözcüğüyle biten bir şeydir. Çünkü o ölümün de yaşamın da sahibidir. Çünkü o ezeli ve ebedidir. Başlangıç ve sondur. Ve o da onu dinler ve ayağa kalkar, değil mi? R.C. Sproul şöyle söylüyor. Emirlerini dinleyecek kulağı olmayan denizler, durmayı anlama kabiliyeti olmayan rüzgar, o dingin ol deyince itaat ediyor. İşte Rabbimiz budur. İşte Rabbimiz budur. Rab itaat et dediğinde gerçekten denizler de rüzgar da itaat eder. İskenderiyeli Athanasius şöyle demiştir. Bizi kendi benzeyişine dönüştürmek için bizim benzeyişimize büründü. İşte Advent'teki umudun mesajı budur kardeşler. Her şeye egemen Rab, Athanasius'un dediği gibi bizi kendi benzeyişine dönüştürmek için beden aldı ve bu dünyaya geldi. Bize anladığımız dilde seslenmek için ve bizi yönlendirmek için insan oldu ve aramızda yaşadı. Bize baş kahinlik etmek, zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değil, tersine her alanda bizim gibi denenen biri olduğunu göstermek için insan oldu ve aramızda yaşadı. Bu övülmeye, tapınılmaya, yüceltilmeye değer bir Tanrı'nın haberidir. Ve bizim de amacımız budur. Heidelberg inanç açıklamasında ilk soruda der ki, yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir? Şöyle diyor, ben kendime ait değilim. Beden ve can olarak yaşamda ve ölümde sadık kurtarıcım İsa Mesih'e aitim. O değerli paha biçilmez kanıyla bütün günahlarımın bedelini ödedi. Şeytanın hükümranlığından beni özgür kıldı. O beni aynı yolda gözetir. Göklerdeki babamın isteği olmadan başımdan bir tel saç bile eksilmez. Her şey benim kurtuluşum için çalışır. Ona ait olduğum için kendi kutsal ruhu ile beni sonsuz yaşamdan emin kılar. Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya hazır ve tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir diyor. Hayatımızda sıklıkla evet ne yapacağımızı bilmediğimiz durumlarla karşılaşırız. Öyle bir durumda da buluruz kendimizi. Yaşam ve kontroller artık ortadan kaybolmuş, koşullar kontrolden çıkmış gibi görülür. Baskı bizi gerçekten bunaltır. Ama Tanrı'nın vaadi şudur kardeşler, yapılması gerekeni yapacağım. Korkmayın. Tanrı sonsuz hikmetiyle yapılması gerekeni yapacak. İşte bize verilen umut budur. İsa'nın birçoklarına getirdiği ve bize de getirdiği umut budur. Bizi yalnız bırakmayacak. Ona ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman unutmayacak. Ve baba bizimledir hamdolsun ki. Tek başımıza yüzleşemeyiz belki ama onun yardımıyla her şeyle yüzleşebiliriz. O yüzden bu güvenlik bize umut getirsin. Bu güvenlik bize umudun mesajını daha da anlamlı kılsın. Ve İsa yaşadığı için bize verilen bu umudun o gelene dek süreceğine de iman gerçekten yaşamlarımızı sürdürelim. Rab sizi bereketlesin. Bir dua edelim. Bir sohbet edelim.